أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu müminlerin başkalarına özenmesi. Allah-u Teala dinini doğal düzenin insanların hayatında yaşanması şeklinde tarif ediyor. Sürekli burada üzerinde durduğumuz Rum suresinin 30. ayetinde diyor ki yüzünü bu dine, dosdoğru bu dine, Allah'ın fıtratına çevir. Ki insanları da ona göre yaratmıştır. Yani insanların ve tabiatın yaratıldığı, oralarda geçerli kanun ve kurallar Allah'ın dinidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak konuştuğunuz her şey 2 artı 2 gibi 4 eder ve aksini hiç kimse söyleyemez. Ama Allah'ın dinini bir kenara bırakıp da kendi kafalarına göre bir yaşam biçimi seçenler 2 kere 2 5 eder, 6 eder, 8 eder derler ama hiçbirisi 4 eder demez. Fakat burada şöyle bir durum var. Bütün dünya 2 kere 2 4 etmez dese bile siz 4 eder dediğiniz zaman hepsini bir anda bitirmiş olursunuz. Onun için biz müminler olarak, yani Allah'a inanan ve güvenen, ona dayanan, onun emirleri doğrultusunda davranan ve ondan başka ilah kabul etmeyen, yani ondan başka kayıtsız şartsız teslim olacağı bir varlığı kabul etmeyen kişiler olarak eğer doğru yaşarsak, o şekilde yaşamımızı inancımıza uygun bir şekilde devam ettirebilirsek, söylediklerimizin, yani Kur'an-ı Kerim'in bize söylediklerinin ve insanlara aktardığımız, tebliğ ettiğimiz ayetlerin karşısına çıkacak, onları yalanlayacak, onları değersizleştirecek hiçbir şey olmaz. O zaman müminlerin hiç kimseye özenmemesi gerekir. Özenecekse onlar özenirler. Çünkü Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'la Havva validemizi İblis'le beraber o bulundukları bahçeden çıkardığı zaman şöyle demişti. İnin buradan. Eğer size benim bir rehberim gelirse, yani henüz bir kitap indirmemiş, Adem Aleyhisselam da henüz nebi olmamış, kim o rehbere uyarsa, ki Allah Kur'an-ı Kerim'de rehber diye tanımlıyor, şeyde Bakara suresinin baş tarafında kendilerini yanlışlardan koruyanlar için rehber. Ama yanlışlardan korumayanlar için rehber değil. İşte biz müminler olarak yanlışlardan korunan kişiler olmalıyız. Kim bunu rehber edinirse üzerinde ne bir korku olur ne de üzüntü. Korku ve üzüntü insanı perişan eden iki şeydir. Eğer Allah'ın kitabını rehber edinirsek. Peki, yalan söyleyerek Allah'ın bellediğine kafuru ve kezzebu diyor. Ondan sonra yalan söyleyerek Allah'ın ayetlerinin üstünü örtenler var ya, onlar da cehennem ashabıdır. Orada sürekli kalacaklar. Şimdi bu insanların yalan söyleyerek Allah'ın ayetlerinin üstünü örtmeleri için bizim onlara Allah'ın ayetlerini anlayacakları, kabul edecekleri şekilde tebliğ etme görevimiz var. Aksi takdirde bilmeden yaptıklarından sorumlu olmaz. Çünkü Allah kimseyi gücünün yetmediği şeyden sorumlu tutmaz. Şimdi buradan şuna gelelim. Eğer Allah'ın emirlerine uygun davranış içerisinde olursak, üzerimize ne bir korku olur ne de üzüntü. Ama bir taraftan ben müminim, Müslümanım deyip de kafirlere özenirsek, gayrimüslimlere özenirsek bu affedilmeyecek bir günah olur. Efendim şimdi orada yani gayrimüslimler dediğimiz kişilerin içerisinde birçoğu yanlış yolda olduğundan habersiz oluyor. Tabii onun hesabını Allah'a verecekler, bize değil. Ama biz tüm dünyaya örnek olmak zorundayız. İşte doğal düzenin devam etmesi için. Şimdi ben burada su içiyorum, tamam. Ama suyun içerisinde bir takım bana zararlı maddeler olsa, onu çok ustaca gizlenmiş olsa, içtiğim zaman beni hasta eder. Bu sebeple biz müminler olarak asla, asla başkalarına özenemeyiz. Ne Yahudi'ye özenebiliriz, ne Hristiyan'a özenebiliriz, ne şuna, ne şuna, ne şuna. Biz Allah'ın doğal düzenini, Allah'ın koyduğu kanunları kabul edip, Allah'ın emirlerine uyarak tüm insanlığa örnek olmak zorundayız. Ama bakıyorsunuz ki ben müminim diyen adam, bugün dört dörtlük, yarın bir menfaatiyle karşı karşıya geldiği zaman sonra tevbe ederim falan filan demeye başlıyor. Ve onların arkasından gidiyor. Şimdi burada, hatta şimdi ben bu ayete başlayacaktım ama istersen sen şu Tevbe suresinin konuyla ilgili ayeti, o son derece önemli. Efendim ne yapayım işte, kardeşim, akrabam, annem, babam falan, işte ben onu önceliyorum, onu şey yapmıyorum diyemeyeceğimiz ayetlerle başlayalım.
Şimdi bugün bu müminlerin başkalarına özenmesi konusunu ele aldığımızda hakikaten de Kur'an-ı Kerim'in bu konuda Rabbimizin çok önemli ayetleri olduğunu, bize çok önemli bilgiler verdiğini görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Tevbe suresi 23 ve 24. ayetler. Rabbimiz orada mealen şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenenler, eğer kafirliği sevip imana tercih ediyorlarsa, ananızı, babanızı ve kardeşlerinizi bile kendinize yakın saymayın. Sizden kim onları kendine yakın sayarsa, işte asıl yanlışı yapanlar onlardır. De ki, eğer ana babanız, evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, bağlı olduğunuz topluluk, elde ettiğiniz mallar, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, elçisinden ve onun yolunda cihattan, yani elinden geleni yapmaktan daha hoş geliyorsa, Allah'ın sizi cezalandırma emri gelinceye kadar bekleyin. Allah yoldan çıkmış bir topluluğu yola getirmez.
O kadar önemli bir özet ki, değil mi?
Aynen öyle hocam. Şimdi bunun bir benzeri de hocam şeyde var. Mücadele suresinin son ayeti. O da şöyle. Allah'a ve ahiret gününe inanıp güvenen bir topluluğun Allah ve elçisinin koyduğu sınırları tanımayanlara sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İsterse onlar ana babaları, evlatları, kardeşleri veya bağlı oldukları topluluk olsun. Onlar Allah'ın kalplerine imanı yerleştirdiği, kendinden bir ruh ile desteklediği ve içinden ırmaklar akan cennetlere hiç ölmemek üzere koyacağı kimselerdir. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki Allah'tan yana olanlar mutlaka umduklarına kavuşacaklardır. Yani bugün kendisine mümin diyen bir toplumun başkalarını örnek alması, işte onlardan bir takım şeyler ithal etmesi, özenmesi, onları öncelemesi, önder olarak kabul etmesi falan asla olacak şey değil. Çünkü elinde Allah'ın kitabı var. Böyle bir şey mümkün değil, kabul edilemez. Zaten Allah-u Teala da kabul etmeyeceğini
söylüyor. Hayır, bugün bak dikkat ediyorsanız, işte bir İslam ülkesi bilmem şu bu falan, herhangi bir probleminin çözümü için Allah'ın kitabı hiç kimseyi ilgilendirmiyor.
Aynen, maalesef.
Efendim acaba bu batılılar ne diyor, şu ne diyor? Yahu kardeşim, ben Müslüman, Müslim de ne demek? Allah'a teslim olmuş kişiyim demektir. Bir de senin sürekli okuduğun ve çok hoşuma giden bir ayet var. Hani Ali İmran 83'ü sürekli okuyorsun.
Teslimiyetle alakalı. Efe gayre dinillahi yebhun ve lehu esleme men fis semavati vel ardi tav'an ve kerhan ve ileyhi yurcaun. Yani onlar Allah'ın dininden başka bir dinin peşinde mi koşuyorlar? Böyle bir arayış içerisindeler mi? Oysa ya, göklerde ve yerde kim varsa ona teslim olmuştur. Allah'ın dinine teslim olmuştur. İsteyerek veya zorla ve ilahi yurcan ve ona döndürülecekler buyuruyor.
Burada o isteyerek mesela dağlar, taşlar, her şey. Mesela biz bu şeyleri böyle akılsız, böyle şuursuz gibi algılarız devamlı. Halbuki öyle değil. Allah-u Teala gökleri ve yeri, yani isteyerek istemeyerek benim emre teslim olun diye onlara hitap etmiş. Onlar da eteyna ta'i'in demişler. Biz isteyerek, gönüllü olarak sana boyun eğdik demişlerdir. Gökler ve yer. Bu gökler ve yer, biz şu anda konuşmalarımızı anlamıyor falan değiller. Ama bizden tek farkları imtihan edilmiyorlar. Onlar tamamen Allah'ın koydukları düzene uyuyor ve ona göre hareket ediyor. Onun için mesela Allah-u Teala Haşr suresinin sonlarında diyor ki, eğer bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, görecektin ki o böyle boyun eğmiş ve paramparça olmuş. Niye? Çünkü buradaki emirleri yerine getirmek isteyecek, getiremeyeceği için paramparça olacak. İşte bu özelliği keşfetmişler insanlar, böyle bakın akıllı telefonlar icat etmişler. Buradan konuşuyorsunuz, o size cevap veriyor. Aynı şey tüm varlıklarda var. Neyse o ayrı bir konu. Allah'a teslim olmuş. Şimdi az önce Erdem Bey'in okuduğu ayette isteyerek ya da istemeyerek diyor. Şimdi şöyle düşünün. Mesela Allah-u Teala'ya en fazla isyankar olanlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Firavun'dur. Firavun şeyde Allah'ın koyduğu doğal kanunlara aykırı davransa bir saat yaşayabilir mi?
Mümkün değil.
Şimdi nefes aldı, vermiyorum. Hadi bakalım.
Uyumuyorum dese mesela.
Uyumuyorum desin. Yemek yemeyeceğim desin. Evet. Su içmeyeceğim desin. Ya da vücudumda kan dolaşımı olmasın. İşte hücrelerim, şeyler, sinir uçlarına şeyler, mesajlar gitmez. Hadi bakalım. En isyankar kişi belki hayatının %999'unda Allah'a teslim olarak yaşar. Allah'ın serbest bıraktığı konularda şey yapar. Dolayısıyla biz o kadar büyük bir nimetin içerisindeyiz ki Allah'ın kitabıyla yüz yüzeyiz. Allah'ın kitabına uyduğumuz zaman bütün vücudumuz dört dörtlük rahat eder ve üzerimize ne bir korku ne de şeye kalır, üzüntü kalır. Hiçbir şey yok. Son derece mutlu oluruz. O zaman bize düşen de bu konuda tüm insanlığa örnek olmaktır. Çünkü insanlara Allah'ın kitabını tebliğ etmeden hadi işte sen şöylesin, ben böyle, sen böylesin deme hakkımız da yok. Hem özenmeyeceğiz hem de kimseyi de dışlamayacağız. O insanlar bizim içimizde de yaşayabilirler, dışarıda da yaşayabilirler. Bugün o ayetleri Allah nasip ederse okuyacağız. Ben şimdi şu Maide suresinin 51. ayetinden başlıyorum. Diyor ki Allah-u Teala يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَةً Müminler diyor, Yahudileri ve Hristiyanları kendinize yakın dostlar edinmeyin diyor. Peki niye Yahudilik aslında Musa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği din olarak biliniyor. Hristiyanlık İsa Aleyhisselam'ın ve tabi Tevrat'a ve İncil'e uyduklarını söylüyorlar. Değil. Bunlar eğer Tevrat'a ve İncil'e uysalar, mümin olmak, Müslüman olmak zorundalar. Ama o dini kullanarak, dini kendilerine uydurarak, kendi kafalarına göre yeni bir hayat tarzı oluşturmuşlar. Şimdi işte mesela yine az önce okuduğumuz Bakara suresinin 39'dan sonraki ayeti, 40. ayetinde Allah-u Teala Yahudilere şey yapıyor, İsrail oğullarına. Ey İsrail oğulları diyor, size verdiğim 40. ayet.
Evet hocam.
Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun diyor. Peki söz ne? Sizin yanınızdakini tasdik ederek indirdiğim bu kitaba inanın diyor. Bakın gidin Yahudiler işte iman esaslarına bakın. Onlardan bir tanesi de gelecek Nebi'ye inanmaktır. Hala bekliyorlar. Çok beklersiniz. Aynı şey Hristiyanlarda da var. Dolayısıyla bunlar, tabii bunlardan haberi olmayan çok sayıda Yahudi Hristiyan vardır ayrı ama bilenlerin onları da etkileyerek kurmuş oldukları yol bize göre değildir. Biz onları önceleyemeyiz. Onlara asla özenemeyiz. Mümkün değil. İşte diyor ki Allah bu şeyde Maide 51'de Yahudileri ve Hristiyanları kendinize evliya edinmeyin. Evliyanın birinci derecede yakın demek. Onları düşman edinin başka bir şeydir, evliya başka bir şeydir. Evliya, velinin çoğuludur. Veli bir şeyi hemen takip eden şey, arada ikinci bir şey yok. Mesela şöyle yaptığım zaman bu elim bu elimin velisi olur. Arada bir şey yok. Şimdi birinci derecede yakın edinmeyin. Birinci derecede yakınımız müminlerdir. Ama onlarla düşmanlık edecek değiliz. Allah-u Teala Mümtehine suresinin 7-8. Ayetlerde 3 tane şart koşuyor. Sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkmamışlarsa, ülkenizden çıkarmamışlarsa, çıkarana destek vermemişlerse gene iyi geçinebilirsiniz. Yani dostane, dostane bir şekilde geçinirsiniz ama birinci derecede yer vermeyeceksiniz. Birinci derecede devamlı müminler olacak. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onların bir kısmı diğerinin yakınıdır. Şimdi mesela bugün bakın, Gazze'de yapılan savaşta o Yahudilerin dünyada geçerli bütün kanun ve kurallara ters davranmalarına rağmen Hristiyanlar onlara karşı bir davranış gösteriyorlar mı? Onların yanında yer aldıklarını açıkça söylüyorlar değil mi? Peki kime karşı? Müminlere karşı. Halbuki bunların ikisi de Muhammed Aleyhisselam'a inanmak zorunda olan bir şeydir, gruptur. Evet. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ İşte en şey bu. Kim onları kendine daha yakın kabul ederse mümin, o da onlardandır. Hiç ben Müslümanım diye şey yapma. Öyle şey yok. Onlara özenme diye bir şey söz konusu olamaz. Biz olacağız. Şu problemi şu çözecek. Böyle bir şey yok. Biz onlara doğru yolu göstermek zorundayız. Ama biz bakıyoruz ki Allah her şeyi onlardan alıyor. Hem ben Müslümanım deniyor hem de problemleri onlara çözülüyorlar.
Hem rehber bizde diyeceksiniz. Hem de kalkıp onlardan bir şey yapacaksınız. Yardım
rehberlik
isteyeceksiniz. Rehberlik isteyeceksiniz. Ya olacak şey Allah-u Teala ya. Kendi kitabında rehber diyor.
Rehber diyor. Böyle bir şey yok ki ya. Her saha yok edilmiş vaziyette evet, ya. Maalesef. Hadi işte namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Lan kardeşim, yani bu din sadece onlardan mı ibaret?
İşte biraz önce okuduğumuz Tevbe suresinin ayetlerinde Allah-u Teala işte ana babanızı, işte hatta kesadından korktuğunuz ticaret bile size daha sevimli gelmemesi lazım Allah ve Resul yolunda cihattan, gayret göstermekten diyor. Yani
o da böyle kısım da çok önemli. İşte ama işte ekonomik problemlerin falan plan var. Yahu kardeşim, ya gerçekten inanmak mümkün değil. Ben Müslümanım diyor, faizi bırakmıyor. Kusura bakmayın ya, böyle bir dindarlık söz konusu değil. Bunu Allah asla kabul etmez. Ya ama işte bu şu. Ya ama işteyi bırak kardeşim. Sen Allah'a teslim ol, gerisine karışma. Teslimiyet bunu gerektirir. Sen Allah'a şart mı koşacaksın?
Hocam ama öyle diyenlere de bir örnek var aslında Kur'an-ı Kerim'de. O da müşrikler içerisinde. Kasas suresinde Rabbimiz şöyle bir ayeti kerime var. Diyor ki ve kalu şöyle dediler. İnnette bi'l huda ma'ak nutahattaf min ardina. Yani ben biz eğer bu rehbere seninle birlikte uyarsak bizi yurdumuzdan ederler. Yurdumuzdan oluruz. Buradan kovuluruz diyorlar. Yani aslında aynı şey. Burada Tevbe suresinde Allah-u Teala'nın az evvel okuduğumuz ya da işte Mümtehine suresinde okuduğumuz ticaretin kesadından korkmak bile size daha sevimli olmamalı. Eğer gerçek müminseniz Allah yolunda cihad etmekten bunlar sizi alıkoymamalı dediği işte burada aslında tam tersi ortaya çıkmış oluyor. Allah'ın emirlerine uyarsak biz ve eğer bu rehbere uyarsak işte şunlar gelir başımıza, bunlar gelir. Böyle bir şey olur mu? Bir tarafta el hüda diyeceksiniz, elinizdekinin rehber olduğunu kabul edeceksiniz. Öbür tarafta da biz buna uyarsak buradan atılırız veya işte bize ne derler. Böyle bir şey asla kabul edilmez.
Bir makam mevkii kaybederiz.
Tabii ki öyle deniyor yani.
Bak
maalesef.
Şimdi yine sıklıkla okuduğumuz ayetlerden bir tanesi de Araf suresinin 30. ayeti. Orada Allah bütün insanların kendini dindar saydığını bize bildiriyor. Evet. Ama bir grubunu doğru yolunda sayıyor. Bir grubunu da doğru yoldan çıkmış kabul ediyor. Yani sapıklığı hak etmiş olanlar oluyor. Peki o yoldan çıkmış hak edenler kim? Şeytanları kendilerine evliya ediniyorlar. Evet. Şeytan kim? Şeytan da doğru yolun üstünde oturuyor. İşte Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an-ı Kerim olsun. Çünkü bunlar hep Allah'ın kitapları. Oturuyor. O dine uyma yerine dini kendisine uyuyor. Aslında şu şöyle, bu böyle. İşte bugün tarikatlar, cemaatler, mezhepler oluşturulmuş.
Ve yahsebun ennehum muhtedun.
Ve yahsebun ennehum, kendilerini doğru yolun ortasında zannediyorlar. O zaman biz de şeylere, böyle bu tür şeylere karşı da dik duruşlu olmalı, asla şey yapmamalıyız. Bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'den bir husus, niye buna uymuyorsun? Aa, benim içinde bulunduğum şartlar, hele sen de benim bulunduğum makamda, mevkide olsan görürsün, hemen beni görevden al. Lan Allah'ın vereceği makam daha mı aşağı? Ne oluyor?
Yani hangi şey kazanç var ki Allah'ın rızasından daha büyük bir şey?
Ya en azından için rahatlıyor ya. Huzur içerisinde oluyorsunuz.
Ya bir müminin önceleyebileceği tek şey Allah'ın rızası olması gerekir. Başka hiçbir şey, hatta işte burada belki biraz sonra okuyacağız. Hiçbir şekilde başkalarının kınamasından korkmaması gerekir.
Asla korkmaması lazım. Ya bak mesela, ya yıllardır bak Ramazan geçti. Milletin sahur yemeği yemeye başlayacağı saatte oruca başlattılar. Ya bunu %100 biliyorlar ki yanlış. Artık bunu bütün dünya öğrenmeye başladı. Ya kardeşim ne oluyor? Siz kimin kurusunuz? Yine şurada mesela bugün herkes çıksın baksın. Yatsı namazı vakti bittikten sonra yatsı ezanı okunuyor.
Evet, maalesef.
Bak mesela bak şimdi mesela Diyanet'in meali. İstersen sen oku şeyden. İsrail yetmi ha burada var. Buradan okuyayım sen çünkü sen bir de onlarla uğraşma. Bakın İsrail 78. ayete bakın. Diyor ki güneşin zevalinden öğlen vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namaz kıl. Gecenin karanlığı. Diyanet ezanı okuduğu zaman çıkın bakın ki hiç batı bölgesinde en küçük bir aydınlık görebilecek misiniz? Namaz vakti bitiyor şey yapıyor. Yahu bu konuda %100 biliyorlar yanlış ama işte falan. Ya kardeşim olmaz. İşte Allah ile arana bir takım evliyayı sokuşturursan Allah bunların yoldan çıktığını söylüyor. Allah'a kayıtsızsası bu oynayacak. Peki biz bunlara asla özenemeyiz. Şey değil. Tamam olsunlar. Tabii ki dünyalıkta onların ama ne olacak bugün var yarın yok. Ahiret, asıl olan ahiretteki durumlar.
Gerçek hayat ahirette olan.
Zaten kaldı ki Allah bu dünyada da seni mutlu ediyor.
Tabii ki.
Huzurlu ediyor, güçlü ediyor. Ya Allah'a dayanandan daha güçlü birisi olur mu?
Şimdi bugün hocam mesela bir takım problemler karşısında bile insanlar beğenmedikleri durumlarda onlara bir tepki vermek bağlamında bile Batı'dan öğrenilen bir takım işte yöntemlere başvuruyorlar. Yok işte boykottur, şudur, budur böyle bir uygulamalar bile hep bu yönde. Mesela Kur'an'da bunların bir örneği var mı bu tarz tepkileri?
Ya olur mu kardeşim bugün mesela efendim boykot edenleri hapsetmişler. Ya evet, ne demek?
Bir de o var maalesef.
İslam'da hapis cezası diye bir şey var mı? Yahu Osmanlı'da bakın şu Süleymaniye Camisi'nin yani bizim vakfın yanından gidin hemen ilerisi İstanbul Müftülüğü'dür. Orası daha önce Yeniçeri Ocağı'ydı. Sonra Şeyhülislamlık oldu. Şimdi İstanbul. Gidin oraya. Orada bir tane şey vardır. Zindan vardır. Zindan dedi ki biz kapkaranlık bir yer aklımıza geliyor. Sen de öyle değil mi?
Evet hocam.
Girin oraya. Buranın iki katından daha fazla yüksek. Büyük büyük camları var. Orayı tıka basa doldursanız 50 kişi sığmaz. Önü boğaza ve halice açılıyor. Koskoca bir bahçe vardı eskiden. Şimdi oraların hepsi şey yapıldı. Binalarla dolduruldu. Herhangi bir şey yok. Zindan dedikleri oraya giren adam bir haftadan fazla kalmaz ya. Ya hapis cezası denen şey 19. asırda devreye girdi. Artık ondan sonra huzur ve bu ne oluyor ya kardeşim? Biz bütün dünya örnek olmak zorundayız. Kime özeneceğiz? Efendim sen şöyle yap. Tabii yapacak. Ya Muhammed Aleyhisselam'a Medine'de yapılanlar nedir? Allah-u Teala işte bu Maide suresinin 13. ayetinde orada Yahudilerin yaptıklarını şey yapıyor. Ya Allah'a verdikleri sözü tutmayan bu insanlar sana verdiği sözü tutar mı?
Mesela hocam Muhammed Aleyhisselam'ın eşine iftira atan kişiyi Muhammed Aleyhisselam kaç gün hapis yatırmıştı?
Bir gün bile. Hiç yok. Hiçbir şey
herhangi
yok.
Bir
ve devlet yapmış. Başkanı orada. Evet. Hiçbir şey. Ve tuttu, hastalandı. Ziyarete gitti o adam. Yani şey yapamadı. Öldü, cenazesine gitti. Allah ondan sonra bir daha bunların cenazesine bulunma diye ayet indirdi. Ama cenazesine gitmesinden sonra o münafıkların reisiydi. Arkasındaki cemaatin hepsi mümin oldu. Yani hatta, gerçi biz dünyalık hesabı yapmamalıyız.
Bizden hiçbir kötülük görmeyecekler bizimle yaşadıkları sürece.
Evet öyle. Mesela oğlu geliyor, diyor ki ya ben diyor, bana müsaade et de babamı öldüreyim diyor. Hayır diyor. Çünkü savaşta savaş suçu işlemiş. Müslümanların birbirine girmesine sebebiyet vermiş. Yolda Muhammed Aleyhisselam'ın eşine iftirayı organize etmiş. Evet. Ve adam oğlu bunun ölümü hak ettiğine inanıyor. Diyor ki başkası öldürürse ben dayanamayıp ona karşı yanlış bir şey yapabilirim. Ya Resulallah bana müsaade. Hayır diyor. Bizim yanımızda olduğu sürece bizden iyilik ve ikram görecektir. Bak bu kadar hainlik. Bunu çok iyi bilelim. Peki Allah Maide suresinin 13. ayetinde ne diyor? Muhammed Aleyhisselam'a. Bak diyor ki bak فَبِمَا نَقْدِيمْ مِيْتَاقَهُمْ.
Hocam hemen şuradan
İstersen mealle okurdun. Sadece mealden oku.
Verdikleri sözden dönmelerinden dolayı onları lanetledik, dışladık, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin anlamlarını tahrif eder, kaydırırlar. Onlar akıllarında tutmaları istenen bilgilerin bir kısmını unuttular. Pek azı dışında onlardan hep hainlik göreceksin. Bak
bu kime? Muhammed Aleyhisselam. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ Onlardan sen sürekli hainlik göreceksin diyor. Bakın Medine'de bunlar güçlü gruplar. Zengin Yahudi grupları.
Evet.
Şeye, silaha hakim, paraya hakim, altına hakim, her şeye hakim. İşte Muhammed Aleyhisselam bir yerde bir pazar yeri kuruyor, gelip yıkıyorlar. Sonra gidip başka yerde kuruyor. Ama onlarla hiç şey yapmıyor. Evet.
İlla kalilen minhum. Yani bir kısmı
çok
az
hariç.
Bir kısmı hariç. Sonra sen onların yaptıklarını görmezden gel.
Bak ne demek yaptıklarını görmezden gel. Bir. Başka?
Ve yeni bir sayfa
yeni
aç.
Yeni bir sayfa aç. İki.
Allah güzel davrananları sever.
Hı, o kadar.
Demek ki bir de güzel davranmak da gerekiyor.
Bak buna yani. Güzel davranmak. Güzel de davranacaksın. Evet. Güzel de davranacaksın. Mesela bize hep yanlış anlatırlar. Medine'yi terk edenler. Beni Kaynuka kendisi terk etmiştir. Beni Nadir kendisi terk etmiştir. Çünkü Allah onların kalplerine korku şey yap. Bunlar ama sadece Beni Kureyza Hendek Savaşı'nda şey yapmış, düşmanın tarafından yer almış. Evet. Önce Müslümanların tarafı, sonra düşman tarafında bir savaş suçu işlediği için onlar oradan gidilmiş, kuşatılmış ve bir kısmı esir alınmış, bir kısmı orada öldürülmüş. O sadece orası odur yani. Onlar da esir alınanlar da serbest bırakılarak şeyden gönderilmişler. Medine'den gönderilmişler. Gerçi bunlarla ilgili de o kadar yalan, o kadar iftiralar doludur ki şeylerde, siyer kitaplarında inanmak mümkün değil. Yani. Neyse. Şimdi devam edelim şurada. Bu çok önemli. Ey müminler! Ben müminim demek de olmaz. Öyle. Bu ayetlere uymak lazım. لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَا Yahudileri de, Hristiyanları da evliya edinmeyin. Yani size çok yakın, bir birinci derecede yakın kabul etmeyin. Şimdi Muhammed Aleyhisselam onları evliya edinmemiş ama düşman statüsüne de sokmamış. Evet. İşte Allah böyle emrediyor. Mesela şeyde de var, bunu, bu manayı niye söylediniz diyebilirler. Allah-u Teala Ali İmran suresinde de söylüyor. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَا اَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ evet. diyor.
28. ayet.
28. ayet, tamam. Yani müminler kafirleri birinci derecede, yani müminlerden öncelikli
daha
bir
konuma
tutmasınlar. Evet. Öncelik müminlere. Yoksa onlarla düşmanlık manasında değil.
Zaten devamı da şöyle hocam. Bunu yapanın Allah'tan bir beklentisi olamaz. Kafirlerden bir şekilde korunma ihtiyacı içinde olmanız bunun dışındadır. Allah sizi kendisine karşı uyarır. Dönüp varacağınız yer Allah'ın huzurudur.
O kadar. Rabbimiz. Evet devam ediyoruz. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Kim onları birinci derece dost edilirse o da onlardandır. Öyle ben Müslümanım, şey laflı olmaz bu işler. Bu hesap Allah'a verilecek. Biz dışarıdan başka şekilde görebiliriz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah yanlışlar içerisinde olan bir toplumu doğru yola getirmez. Eğer sen doğru olup Allah'ın desteğini istiyorsan yanlışları bırakacaksın. Sen kendi kafana göre şey yap, Allah şey, dini yaşa, sen kendi kafana göre hükümler koy, kendi kafana göre uygulama yap. Ondan sonra da ben Müslümanım, ben şuyum buyum de. Böyle şey yok. Böyle şey yok yani. Bizim, bakın, iblis Allah'a meydan okudu. Ki mukarreb meleklerdendi, en üst meleklerdendi. Adem'e saygıyla eğilin dedi, yani secde demek saygıyla eğilin demektir Arap dilinde. Biz Türkçe'de dedik manlı yere koymayı anlıyoruz. İşte İblis hariç bütün melekler saygıyla eğildi, İblis yapma. Ne diyor? Sen kendine baktın mı Allah'a karşı söylediği söz? Bunu mu bana tercih ediyorsun? Hele beni kıyamet gününe kadar yaşama hakkı ver. Ya gelenek ne yapar? Adam kafir oldu mu kelle gider. Ya Allahü Teala bak bu kafir olan, Allah'a meydan okuyan iblise kıyamet gününe kadar yaşama hakkı veriyor. Onunla da, ondan sonra da diyor ki, çünkü çok iyi biliyor Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kuralları. Çünkü o kendisi cinlerden, bütün melekler cinlerden imtihan edilen varlıklar. Ben kesinlikle doğru yolun üstünde oturacağım. Doğru yolu bilmeyen orada oturabilir mi? Sağdan gireceğim, soldan gireceğim, önden, arkadan göreceksin. Hiç olsa sana karşı görevlerini yapmayacağım. Bu kadar meydan okumayı yapana Allahü Teala bir ceza veriyor mu? Bugün sosyal medyada birisi bir şey yapmış, hemen bir ceza. Ya ne yapıyorum? Başkaları veriyorsa versin, sen bunu yapamazsın. Sen bunu yapamazsın bir Müslüman olarak.
Çünkü böyle yapıldığında o insanlar büsbütün kaybedilmiş oluyorlar. Tabii yani ya. Yarın öbür gün adamın belki bir yumuşaması, kalbinin yumuşaması, doğruya meyletmesi ihtimali varsa bile ortadan kaldırıyorsunuz. Mesela, çünkü ortalık artık doğru. Düşmanlığa dönüşüyor. Düşmanlık haline geliyor.
Bu sen dediğin güzel oldu. Bak şimdi mesela Allahü Teala Fussilet suresinde ne diyor?
41. surenin 42. ayet olması lazım.
O zaman ben sen o buluncaya kadar şey yapayım. Bakara 190. ayete göre bize savaş açmayanlarla savaşamayız. Ama maalesef mezhep denen ki Allahü Teala'nın şeyde Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerde şirklikle yani müşrik saydığı o gruplaşmalar, kendi kafalarına göre din uydurmalar, bütün bunlar efendim dinden dönen öldürülür diye hepsi ittifak etmiş. Yahu siz bu dinde misiniz ki şey yapıyoruz? Yok. Kendi kafalarına göre şey yapmışlar. Ve Resulullah'ı da kullanmışlar. Haşa. Mümkün değil. Halbuki Muhammed Aleyhisselam zamanında Ali İmran suresinde Allah anlatıyor. Organize bir şekilde sabahleyin gelip Müslüman oluyor. Yahudi hahamlar organize ediyor. Akşam da kafir oluyorlar ki Müslümanları yoldan çıkarsınlar. Ama bundan dolayı bir tanesine yapılan bir şey yok. Ya Allah iblise doğru yolun üstünde oturup insanlara saptırma etkisi vermiş. Bir ülkede eğer inanç ve ifade hürriyeti zirvede değilse oranın İslam'da uzaktan yakından ilgisi yoktur. Evet.
34. ayetmiş hocam şey Fussilet suresinin. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. Bir de bakarsın ki aranızda düşmanlık olan kişi sıcak bir dost gibi oluverdi.
Bak sıcak bir dost gibi olur düşmanlık olan kişi. Şimdi düşmanlık. Az önce şey okuduk. Bakara 190. ayette sizinle savaşanlarla savaşın aşırı gitmeyin diyor. Peki savaşta alacağımız esirlere karşı tavrımız ne olacak? Onu da Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde diyor ki kafirlerle savaş yerinde karşılaştığın zaman hemen kellelerini uçurur. Seni öldürmeye gelmişsen ona buyur beyefendi diyemezsin. Sen nereden vuracaksın diye. Ama onları etkisiz hale getirdiğiniz zaman bağı sıkı tutun, esir alın. Peki ondan sonra yapılacak olan ne?
Bunları karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırak.
Ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakacaksın. Peki serbest bırakıncaya kadar hangi ortamda barındırılacak bunlar?
Müslümanların evlerinde.
Evde?
Evin çocuğu.
Evin küçük çocuğu gibi bakılacak onlara. Son derece merhametli. Hatta İnsan Suresi'nde ne diyor? Ve yut'imûne ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ diyor.
Yani sevmesine rağmen sevdiğinden onlara yedirecek.
Adam kendi yemek istiyor fakat esire yediriyor. Peki böyle bir insan bu davranış ne yapar? Hatta tada'a al-harbu evzâraha diyor. Savaş böyle yapın ağırlıklı. Ki savaş ağırlıklarını şey yapsın. Şimdi şöyle düşünün. Gelmiş Müslümanlara esir olmuş. Mesela diyelim Bedir Savaşı'ndaki esirler. Tamamı serbest bırakıldı. Muhammed Aleyhisselam zamanında serbest bırakılmayan bir tane esir yoktur. Sonra da mezhepler Kur'an-ı Kerim'i de Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini de tamamen dışlayıp kendi kafalarına göre bir sistem oluşturmuşlar. Onlar yani gayrimüslimlere müthiş bir şekilde özenmiş vaziyetteler. Bugün de öyle maalesef İslam diye biliniyor bunlar. İki şey yapabilirsin. Ya karşılıksız serbest bırakırsın ya da bir fidye alırsın.
O da aslında bir şey. Bir şey demek. Yani her durumda da serbest bırakırsın.
Her halükarda serbest
yaptığınız ile aynı şey.
Mutlaka serbest. Peki adam fidye ödeyecek yani kendisinin serbest bırakılması için gereken ödemeyi yapacak durumda değilse tutmuş Allah senin zekatın 1/8'ini yani o zekat 8 sınıftan 1 sınıfı bunların hürriyetine kavuşturması için. Şimdi bunlar mesela siz kendinizi Mekke'deki müşrikler gibi düşünün. Medine'deki esirler oraya geldiği zaman kim bilir neler yapmışlardır size işkence. Ya ne işkencesi? Adamlar bize ev ortamında var. Yok ya inanmıyorum. O gelir. Mesela bugün işte Gazze'deki esirlere yapılan şeyi gördüğün zaman bütün dünya şok oldu değil mi? Evet. Ya Allah Allah. Ya gerçekten mi? Ulan bunlar bizden daha iyi o zaman. Onun için kısa sürede İslam her tarafa yayıldı savaşsız. Kaç tane savaş yapıldı şeyde Muhammed Aleyhisselam? Bir tek Tebük Savaşı var. Bir de Hayber Savaşı var. Ondan sonra ne var? Tebük'te de savaş yapılmadı. Savaş adamlar geri çekildiler. Kaçtılar. Tebük'e gidildi ama kaçtılar.
Ufak tefek bir gazbe oldu.
Ufak tefek böyle. Bazı ufak tefek işlerle oldu. Ne? Ama baktılar ki ulan bunlar ne biçim bir şey ya?
İşte savaşın ağırlıklarını bırakması da yani o savaştan kayan adamlardaki o yenilmiş olma durumu bir kine dönüşmüyor. Siz öyle bir davranıyorsunuz ki esire şuna buna.
Sevgiye dönüşüyor.
O insanlar artık sizin saygıya dostunuz, dönüşüyor. Kardeşiniz oluveriyor.
Hayranlığa dönüşüyor. Yani bunlar çok önemli yani. Çok. Yani artık biz bütün dünyaya örnek olmak zorundayız.
Savaşta bile böyle davranmamız gerekiyorsa düşman dediğimiz kişiye demek ki bizim bugün işte bizim istemediğimiz şekilde davranan, bizim beğenmediğimiz söylemlerde bulunan kişileri onlara daha farklı davranmak lazım. Bugün yapılanın aksi bir davranış.
Tabii ya, savaş ya, seni öldürmeye gelen adama bile
evet.
Böyle davranıyorsun. İşte Resulullah, yani şey okudun ya şeyden, Maide 13. ayetten, evet. Sürekli bunlardan hainlik göreceksin dedikten sonra ne diyor Muhammed Aleyhisselam? Görme. Evet. Yeni bir sayfa.
Hiç yapılmamış say.
Hiç yapılmamış say. Hiç yapılmamış say. Ya asıl olan insanların gönüllerini fethetmektir. Sen baskıyla hakim ol. Yani onun eline fırsat geçti mi daha büyük bir baskıyla sen hakim olmaya çalış. Evet.
Aynen.
Evet.
Şimdi bu şeyde Mücadele Suresi'nde de benzer bir şey var. Pardon, Mümtehine Suresi'nde. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenenler, benim de düşmanım, pardon, evet orası ilk ayet. Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler, yakın dostlar edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği görmezlikten geldiler. Rabbiniz olan Allah'a inanıp güveniyorsunuz diye hem elçiyi hem de sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı kazanmak için Mekke'den çıktıysanız bunu yapmayın. Hala onlara içten sevgi besliyorsunuz, içten içe sevgi besliyorsunuz. Halbuki ben gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da biliyorum. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur buyuruyor Rabbimiz. Yani bizim aslında mümin olmayan kişilerden alacağımız hiçbir şey yok. Onlardan bizi daha iyi bir seviyeye getirecek diye ithal edeceğimiz hiçbir şey yok. Allah'ın kitabı, rehberi elimizde. Zaten Rabbimiz de Bakara suresinde velen tarda ankel yahudu ve nasara hatta tettebi'a milletehum diyor. Yani onlar zaten siz onların dinlerine, dini yaşama şekillerine, tarzlarına uymadıkça sizden razı olmayacaklar.
Mümkün değil.
Zaten mümkün razı değil. Edemezsiniz adam. Yani siz onlarla birlikte de olamayacağınıza göre.
O zaman olursan ki onlardan olursun.
Onlardan oluyorsun zaten.
Müslüman saymaz Allah seni.
O yüzden hiç...
Sen bin defa Müslümanım diye.
Bunlara hiç girmemek lazım. Bu tarz söylemler veya bu tarz onlardan ithal uygulamalar, davranışlar, kanunlar bir müminin, bir Müslümanın asla kabul edebileceği şeyler değil. Aksi takdirde onlardan olmuş oluyoruz biz.
Tabii onlardan olmuş oluruz.
Devamında da Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Yani kul inne hudallahi huvel huda. Sana bu bilgi geldikten sonra tutar da onların arzularına uyarsan Allah senin velin de olmaz, yardımcın da. Yani bu sefer Allah'ın veliliğini de, yakınlığını, yardımcılığını da kaybetmiş oluyor insanlar. Müslümanlar bu şekilde davranmak suretiyle.
Yani çok dikkatli olmamız lazım gerçekten. Yani biz önce Müslümanlığı çok doğru bir şekilde yaşayacağız. İslam'ın güzelliğini bütün dünyaya bildireceğiz. Bütün dünyaya göstereceğiz. Ondan sonra da o insanların gönüllerini fethedeceğiz. Ve İslam'ın tüm dünyaya hakimiyetini Cenab-ı Hak inşallah görmeyi nasip eder. Yani gerçekten en büyük problem Müslümanlarda. Ya, yani İslam'ın yani ekonomisi, hukuku ya inanılmaz güzellikte şeydir. Yani bu İslam'ın güzellikleri bambaşkadır ama tabii bu mezhepler devreye girdiği zaman şey yapıyor, işler değişiyor.
Evet.
Yani bak mesela şeyde bir ara Almanya'da başörtüsü yasağı, o 28 Şubat döneminde oralarda da başörtüsü yasağı koymak için bir harekete geçirmişti. Beni çağırdılar. Orada bir 2-3 saatlik bir şey yaptık. Önce kısa bir sunum, sonra sorular sordular. Arkasından başkanları, yani o toplantıyı organize eden şahıs kalktı, dedi ki senin bu konuşmalarından şunu anladım. Bir ülke başörtüsünü yasaklayabilir Müslümanlara. Dedim tabii ki yasaklayabilir. Niye? Ne mani var? Ama bir şartta, anayasanızdan inanç ve ifade özgürlüğünü kaldırın, yasaklayın. Ve olay bitti orada. Peki şimdi arkasından inanç ve ifade özgürlüğü denen şeyi Müslümanlar kimden aldılar? Batı'dan aldılar değil mi? Ya bütün dünya senden alması lazım. Ne oluyor, böyle Müslümanlık olur mu?
Yani la ikrahe fiddin diyen Allah-u Teala, evet. Bu kitap elinizde, siz kalkıp inanç özgürlüğünü
bu dinde hiçbir baskıya yer yoktur diyecek. Sen diyeceksin ki sus, bu adamın kellesini uçurun, 3 gün hapiste tutun, işte ekmekte sadece ekmek verin, aç kalsın. Ya Muhammed Aleyhisselam bakın, kendisine savaşta problem çıkaran, yolda eşine iftira organizesi yapan ve münafıkların başı olan Abdullah bin Übey bin Selul'u hasta oluyor, ziyaretine gidiyor ya. Evet. Ölüyor, cenazesine gidiyor. Hiç aleyhinde hiçbir şey yapmıyor.
Hocam hatta sizin o okuduğunuz Maide suresindeki ayetlerin devamında 55. ayette Allah-u Teala yani şimdi başta onları sizden müminleri bırakıp kafirleri veli edinmeyin dedikten sonra 55. ayette de peki veli kime edineceğiz sorusunun cevaplıyor. Sizin veliniz sadece Allah, Resulü ve Allah'a boyun eğerek namazı özenle ve sürekli kılan, zekatı da veren müminlerdir buyuruyor Rabbimiz. Yani siz eğer bir şey bekliyorsanız, bir çözüm, bir işte bulunduğunuz durumdan bir çıkış yolu arıyorsanız bunu Allah ve Resulü diyen Allah'ın kitabında aramanız gerekir. Başkalarından size bu konuyla alakalı herhangi bir çözüm olması mümkün değil. O zaman siz de onlardan olursunuz.
Sonra bir de şey meselesi, o hani Tevbe suresini dikkatli okuduğunuz zaman, ki Tevbe suresi en son inen surelerdendir, evet. Tevbe suresi. Orada bakıyorsunuz ki Medine münafık kaynıyormuş. Muhammed Aleyhisselam onları bilmiyor.
Nereden bizim münafık
mümin zannediyor. Evet. Yani o münafıklar var, bilmiyor. Ama ben şimdi şunu söylüyorum. Medine'de bir seçim olsaydı Muhammed Aleyhisselam kesinlikle kaybederdi. Peki nasıl oldu da bunlar onun emrinde oldu? Çünkü bu iyi davranıştan dolayı. Gönüllerini fethediyor insanları. Gönüllerini fethediyor. İnsanlar bu aleyhinde bir eylem yapma fırsatı bulamıyorlar. Öyle olunca tamam ya biz iyi davranalım gerisine gerisi bizi ilgilendirmez.
Yani şöyle o zaman biz Muhammed Aleyhisselam'ı şu bize şu kötülüğü yaptı. O yüzden biz de ondan şunun ona şunun cezasını verelim. Ondan bunun intikamını alalım diyebilecekleri hiçbir şey yok
ellerinde. Hiçbir şey yok.
O yüzden de herhangi bir şey yapamıyorlar.
Yapamıyorlar çünkü ne yapıyorlar? Bakıyorlar bu ne kadar iyi bir insan. İnanmasalar da saygıda kusur etmiyorlar. Evet. Yani bu asıl mesele bu. Biz insanları zorla imana getiremeyiz. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a ne diyor? فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسَّالِهِمْ بِمُسَيْدِ Sen onlara doğru bilgi ver. Bizim yapacağımız şey insanlara doğruları anlatmaktır. Sen yapacağın bu. Yoksa insanları yola getirecek değilsin. Yani şimdi mesela bu, bugün işte yine Almanlara ceza hukuku konusunda bir seminer vermem istemişlerdi, gittim. Önde gelen cezacılar gelmiş, orada şey yaptık, biz arzu edenlerin sitemizde vardır bu konuşmalar. Adamlar Kur'an-ı Kerim'deki ceza sistemini görünce şaşkınlıktan ağızları açık kaldı yani. Ne muhteşem, hiçbir şey söyleyemediler. Sonunda şunu söylediler, ha, ben şunu dedim, sizin ceza hukukunuz insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır, derhal bırakın dedim. Ya çünkü hapishane ne demek ya? Allah'tan başkasına kul olmayan bir adam hapse attığın zaman kul olmaktan daha kötü bir noktaya getiriyorsun. Neyse tabii birçok şeyler var sadece bu değil. Yani gerçekten Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu ceza sistemi dünyada hayranlıktan başka bir şey yapmaz. Onlar da zaten hayran kaldılar. Bana dediler ki peki dediler Türkiye'de sen bunu anlatabiliyor musun? Ya dedim Türk onlar geldi sizden aldılar ceza hukuklarını. Bir problemler olsa gelip size soruyorlar. Bana soran yok. Ve gerçekten üzücü bir şey. Ya işte bir doktora yaptık Osmanlı yargı sistemi üzerine. Ya basıldı, Kültür Bakanlığı'na gönderdim. Satın almaya değer bulunmamıştır diye yazı geldi. 2-3 dakika sonra Harvard Üniversitesi'nden doktoranızın basıldığını duyduk. 50 tane şuraya ödemeli olarak gönderir misiniz? Bir başkası geldi Amerika'nın önde gelen tabi, ben senin kitabını ders kitabı olarak okutuyorum dedi. Ama bize haberi olan yok. Yani inanılmaz şey değil yani çünkü ben Müslümanım demek başka, Müslüman olmak başkadır. Doğruları anlatmak zorundayız insanlara. İslam'ın bu doğruluğunu, bu güzelliğini anlatıp insanların gönlünü fethedecek. Yoksa insanları Müslüman etmek değil. Tabii. İşte Muhammed Aleyhisselam az önce söyledi Medine'de kaç tane Müslüman vardı? Ama onun vefatından sonra hepsi oldu dört dörtlük Müslüman. Ne oluyor? Ya kardeşim Allah'ın koyduğu sisteme göre hareket edin. İnsanlar şey işte az önce söylediğim gibi o cezacılar ekonomi konusunda da çağırmışlardı. Anlattık ve orada da hayranlıkla izlediler. Ama İslam'ı Müslümanlara anlatamıyorsunuz. Ben Müslümanım diyenler dinlemiyorlar bunları. Hiç şeyde umurlarında değil. Onlar ancak özendikleri gayrimüslimleri dinliyorlar.
Evet, maalesef.
Ama dört dörtlük Müslümanlar. Neyse, asıl mesele şu bizim örnek olmamız lazım. Allah'ın kitabını uymamız lazım. Bu geleneksel yanlışlardan tamamen vazgeçmemiz lazım. Ve bu doğru dini Allah'ın bütün kullarına ırk ayrımı, ülke ayrımı, renk ayrımı falan filan gözetmeden Allah'ın bütün kullarına Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı gibi çok güzel bir şekilde örnek bir hayatta anlatmamız lazım. O kadar çok ayet var ki bu konuda.
Evet, evet.
Kendimize tutamıyoruz. Neyse Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak kendi kitabına samimiyetle sarılan, kafirleri asla birinci derecede dost edinmeyen, birinci de dost edinmemek derken onları düşman edinmek değil. Allah Kur'an-ı Kerim'de anlatmadığı tek bir şey bırakmamıştır. Mümtehine suresi 8 ve 9. ayetler bakın. orada onların yönetim altında olabileceğimizi bildiriyor, hiç problem yok. Ama birinci derecede dost edilemeyiz. O kadar. Düşman olma manasında değil. Ne zaman düşman olur? Bize düşmanlık yaparlarsa yapacağız düşman. O kadar. Başka bir zaman değil. Onun için biz bu konularda önce şu kendi ülkemizde Müslümanların hakim olduğu bölgelerde bunu uygulamalı ve önce kendimizi örnek bir hale getirmeli, sonra da diğer tüm toplumlara bunları anlatmalıyız. Allah-u Teala gayrimüslimlere özenmekten bizleri muhafaza eylesin. Doğru bir İslam'ı yaşamayı ve tüm insanlığa bu dini en güzel şekilde anlatmayı ve güzel bir şekilde örnek ortaya koymayı hepimize nasip eylesin. Allah hepimizden razı olsun.